Sayın Arınsoy, Türkiye'de böbrek hastalığı ne kadar yaygın?
Türkiye'de böbrek hastalığı oldukça yaygın bir hastalık. Bizim yaptığımız çalışmada her 7 kişiden erişkin, 7 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı mevcut. Dünyada batı toplumuna baktığımızda %10 oranında görülüyor kronik böbrek hastalığı. Ama bizde biraz daha fazla. Yine bizim kendi derneğimizin yaptığı çalışmada %15.7. İşte bu da yaklaşık her 7 kişinin birinin kronik böbrek hastalığı olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu sayı eskiyle kıyaslarsak, yani bir 5 sene 10 sene öncesiyle kıyaslarsak bir artış olduğunu söylemek mümkün mü, yoksa aynı düzeyde mi?
Tam 5 sene ya da 10 sene öncesine ait elimizde bir kesin bir verimiz yok. Ama şu var, artan nüfusla beraber kronik böbrek hastalığı, son dönem böbrek hastalığı giderek artıyor. Yani yıllar içerisinde giderek hızlandı. Son dönem böbrek hastalarının sayısını biliyoruz ama benim biraz önce ifade ettiğim rakam genel tüm birinci evrede, ilk başlangıç evresinden 5'e kadar olan yüzde bu %15.7. Bu ilk defa yaptığımız bir çalışmada bunu ortaya koyduk Türkiye için. Ama son, yani diyaliz evresindeki hastaları uzun yıllardır takip ediyoruz dernek olarak. Bunda bir artış var ama son 2 yıldır artık aynı seviyede kaldı. Yaklaşık 60 bin diyaliz, peritone diyalizi yapılan son dönem böbrek yetmez bir hastamız mevcut. Bu geçen seneden bu zaman çok fazla artış göstermedi.
Peki Sayın Arınsoy, böbrek hastalığının belirtileri nedir?
Şimdi böbrek hastalığının bulguları silik bulgulardır. Yani böbrek hastalığına, kronik böbrek yetmezliğine ait özel bir bulgusu yok. Bu bulguların çoğu bizim non-spesifik dediğimiz belirleyici olmayan bulgular. Şimdi pek çok hastalıkla karışıyor o yüzden. Bulantı, kusma, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, uykuda bozukluk, kaşıntı, dikkat eksikliği gibi, uykusuzluk gibi şeyler. Bunlar yani pek çok hasta bu. Yani gördüğü gibi hiçbir kronik böbrek hastalığının özel bulgusu değil. Zaten kronik böbrek hastalığı erken evrede pek bir bulgu vermiyor. Sinsi başlıyor, yavaş yavaş ilerliyor. Ancak son evreye geldiği zaman gürültülü bir tablo ortaya çıkıyor. O zaman da işte ne oluyor? O zaman üremik tablo dediğimiz tablo oluyor. Böbrek hastalarını bütün sistemleri etkilediği için kalp hastalığına neden oluyor, kansızlığa neden oluyor, kan sistemini bozuyor, sinir bozuklukları yapıyor, yani ileti bozuklukları, duyus bozukluğu, hareket bozukluğu. Bunun gibi pek çok sistem bozduğu için artık hangi sistemleri bozduysa onların bulguları çıkıyor. Ona ait mesela şiddetli bulantı, kusmalar oluyor, sanki bir mide bağırsak hastalığı varmış gibi. Bilinç bulanıklığı oluyor, sanki bir nörolojik hastalıkmış gibi. Artık o son evrede multisistem bozukluğu oluyor. Böbrek hastalığı önlenebilir mi? Önlenebilir. Önlenebilir çünkü bazı hastalıklar var ki onları erken evrede yakaladığımızda ilerlemesini durdurabiliyoruz. Nedir bunlar? Böbrek hastalığının en önemli iki nedeni şeker hastalığı ve hipertansiyon. Bugün her diyalize yeni başlayan 35 kişi diyabete bağlı girmektedir. Yani her 100 kişinin 35'i şeker hastalığına bağlı böbrek hastalığıdır. Geri kalan 28-30'da yüzde yüksek tansiyona bağlıdır. Eğer biz şeker hastalığını erken evrede yakalarsak, tedavi edersek böbrek hastalığı gelişmesini önleyebiliriz. Bir başka şey, yüksek tansiyonu zamanında tedavi edersek, hipertansiyonu kontrol altına alırsak böbrek hastalığına gidişi engellememiz ve yavaşlatmamız mümkün. Neden böbrek hastalığı giderek arttı? Ki hastalık arttığı için çok arttı. Şeker hastalığı giderek artan bir toplum sağlığı sorunu. Amerika'da olduğu gibi aynı Türkiye'de şeker hastalığı hızla yükseliyor. Çünkü toplum daha şişmanladı. Obez hale geldik. Obezite şeker hastalığı biliyorsunuz belirli bir bağlantı var. Obezite hem şekeri tetikliyor, hem yüksek tansiyonu tetikliyor, hem de obezitenin kendisi böbrek yetmezliğinin hızlanmasına ve neden oluyor. Onun için eğer nasıl önleriz derseniz, bu erken evrede kilomuzu kontrol edersek, tuzu azaltırsak, böylece hem tansiyonu engelleriz, hem kronik böbreğe girişte de tuzun önemi var. Hareket edersek, egzersiz yaparsak, kan yağlarımızı kontrol edersek, kan şekerimizi kontrol edebilirsek, yeteri kadar sıvı alırsak, böbreğe dokunacak ilaçlardan uzak durabilirsek, o zaman böbrek hastalığına gidişi ve olan hastalığında ilerlemesini yavaşlatmış oluruz.
Peki Sayın Arınsoy, ilaçlar dediniz, tansiyon için alınan ilaçlar veya diyabet için alınan ilaçlar böbreğe zarar veriyor mu?
Vermiyor. Tam tersine, ne kadar kan basıncımızı kontrol altında tutarsak, şekeri ne kadar kontrol altında tutarsak böbrek hastalığına gidiş o kadar yavaşlıyor veya da engelliyor. Hatta böbrek hastalığının erken evresinde şekerimiz varsa, şeker hastalığımız varsa, tansiyonun kontrol edilme bir noktası biraz daha düşük olmalı. Yani normal kişiler, normal dediğimiz şeker hastalığı olmayan ya da böbrek hastalığı olmayan yüksek tansiyonlarda 14-9'un altında tutmak hedefken, şeker hastalığı varsa bunu 13-8, hele ki böbrek hastalığı varsa 12,5-7,5 gibi de, yani daha düşük değerleri hedeflemeler. Onun için de mutlaka ilaçlardan yardım alıyoruz. Bozan ilaçlar var böbreği. Bunların başında da özellikle bilinçsiz kullanılan ağrı kesici romatizma ilaçları dediğimiz, basitçe halk arasında söylenen ilaçlar gibi. Bu ilaçları gereksiz kullanırsak, hele hafif bir başlangıçta evresi böbrek hastalığınız varsa, böbrek yetmezliği hızlanıyor. Özellikle yaşlılar, şeker hastaları, yüksek tansiyon olanlar bu ilaçları kullanırken çok dikkatli olmalılar. Yani ağrı kesiciler bizim sorunumuz, en önemlisi o, bir. İkincisi, özellikle uzak doğudan ithal edilen bitki çaylarının kullanılmasını engellememiz lazım. O da böbrekleri harap eden bir başka nokta.
Peki antibiyotikler zararlı mı?
Antibiyotikler zararlı değil, ancak şöyle bir şey var. Şimdi pek fazla kullanılmayan bir antibiyotik grubu vardır. Özellikle ağızdan değil de damardan yapılan, yani parenteral antibiyotiklerden bir grup. Zararlı olabilir ama herkese değil. Ama onun şu sıralar zaten oldukça az kullanılan bir ilaç haline geldi. Yeni ilaçlar çıkınca. Ancak şu var, böbrek hastalığının evrelerine göre antibiyotik kullanırken dikkat etmemiz lazım. Yani biz böbrek yetmezliğinin olduğunu bilmiyorsak erken evrede, biliyoruz 5 evresi var bunun. Mesela 2. evrede, 3. evrede o ilacın dozu onu ayarlamadan kullanırsak antibiyotiği, o zaman zararlı olur. Onun evet. için böbreklerimizin ne durumda olduğunu biliyorsak iyi. Ama hafif de olsa böbrek hastalığımız varsa doktora sormadan hiçbir şekilde antibiyotik dozunu kendi kendimize ayarlamamız lazım. Zaten hiçbir ilacı doktora sormadan kullanmamız gerekiyor ama maalesef biliyorsunuz yaygın kullanılıyor bu tip ilaçlar. Evet.
Peki sigara ile bir ilgisi var mı böbrek hastalığının?
Kesin bağlantısı var. Şöyle bağlantısı var. Bir kere sigara kan basıncını yükseltiyor. Yani hipertansiyonu kontrolünü zorlaştırıyor. O yönden böbreği bozuyor. İki, kalp hastalığına yol açıyor. Kalp damar hastalıklarına. Kalp hastalığı, böbrek hastalığı birbirine çok iç içe iki hastalık organ. Kalp bozulduğu zaman böbrekler etkilenir. Çünkü böbrek de çok kanlı bir organ. Kan dolaşımı azaldığı zaman böbrek hemen çok hassastır, bozulur. Tersine böbrek bozulduğu zaman da kalbin çalışması bozuluyor. Birbirini çok etkileyen iki organ. Kalp bozukluğuna yol açarak, kalp damar hastalığına yol açarak böbreği bozar sigara. Bütün bunların dışında tamamen bağımsız olarak sigara böbrek fonksiyonunu bozuyor. Böbreğin fonksiyonunu azalttığı gösterildi. Hastalık varsa onu da ilerletiyor. Yani sigara bağımsız ve dolaylı olarak böbrek hastalığı yol açıyor. Onun yüzden kesinlikle hastalarımızın sigarayı bırakması gerekiyor.
Peki Sayın Arınsoy, Türkiye'de organ bağışı, yani diyelim ki diyaliz de yararlı olmadı. Hı-hı. Sonunda böbrek nakli gerekti. Hı-hı. Türkiye'de organ bağışı konusundaki tutum değişiyor mu? Bir ilerleme var mı? Organ bağışına sıcak bakıyor mu Türk halkı?
Şimdi toplam nakil sayısında önemli artışlar var son 3 yılda özellikle. Çok ciddi rakamlara ulaştık. Eskiden yılda 800-500 yıl transplantasyon nakil yapılırken 2012 yılında 3000'e yakın transplantasyon oldu, böbrek nakli oldu. Bu bayağı yüksek. Bir önceki yılda hemen benzerdi. Sayı çok arttı ama artan sayının da artmayan kadavra oranı. Hala Türkiye'deki problem canlıdan nakiller yüksek. Kadavra hala %25 oranlarında. Halbuki bunun en azından yarı yarıya olması lazım. Yani %50 kadavra, %50 canlı olması lazım ki bir şekilde şey yapsın. Kadavradan hala sorunumuz var. Kadavrada bağışta problemimiz var. Geçen yıl 1200 beyin ölümü bildirilmiş. Ailelere böbrek nakli için onay istenmiş. Bunun ancak 400 gerçekleşmiş. Yani 3'te 1. Bu düşük bir oran. Hem organ bulmakta problem yaşıyoruz, yani kadavra organı, hem bunun aileler tarafından verilmesinde problem yaşıyoruz. İki yönlü ayak hala devam ediyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İspanya gibi bazı ülkelerde kadavra modeli iyidir. Orada milyon nüfus başına 35-40 kadavra çıkar her yıl. Yani iyilik orada anlaşılır. Türkiye'ye baktığınızda milyon nüfus başına ancak 3,5 kadavra çıkma şansı var ki 10 kat falan geriyiz kadavra bulmada, çıkmada. Onun için bunun daha da uğraşıp kadavrayı teşvik etmemiz, halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yeni olumlu gelişmeler var. Yeni bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Vasiyet yöntemi, yani sağlığındayken kişi, hani eskiden de kart dolduruyorlardı transplantasyon için falan, ama bunlar hastanın beyin ölümü gerçekleşti, hiçbir hukuki olarak geçerli yoktu. Ama şimdi yeni bir şey hazırlanıyor. İki aile ferdi de imzalarsa bu kartı, aynı anda yaşarken bu kart üstünde çıkarsa kişinin beyin ölümü olduğunda, o zaman artık bir daha aileye sormaya gerek kalınmadan nakil yapılabilecek deniyor ki bu çok önemli bir yol kat edilmiş.
Evet, Amerika'da mesela ehliyetlere işleniyor eğer bağışlamak
evet,
istiyorsanız.
Benzer bir şey. Evet, Belçika'da da öyle. Evet. Hollanda'da öyle. Bazı ülkelerin çoğunda öyle. Bizde de mesela bir bağış kartı var. Kampanyalar olur. Herkes imzalar falan filan ama hukuken hiçbir geçerli yok. O kartta olsa bile gene ailenin onayı şart. Aileler de o acılı durumda bağışlamaktan işte imtina ediyorlar maalesef.
Evet. Dünya Böbrek Günü nedeniyle bir mesajınız var mı burada verebileceğiniz?
Dünya Böbrek Günü için mesajım şu. Bu seneki mesajı Dünya Böbrek Günü'nde her sene bir tema seçiliyor. Bir sene şeker hastalığının önemi vurgulandı bundan önceki yıllarda. Bir sene kalp hastalığınınla böbrek ilişkisi, böbreklerini koru, kalbini sev gibi bir temamız vardı. Bu sene akut böbrek hastalığının önemine, yani ani gelişen böbrek hastalığına dikkat çekiliyor. Onun için diyoruz ki böbreklerimize iyi bakalım. Özellikle bilinçsiz ilaç kullanmayalım. Susuz kalmayalım. Özellikle yaşlı, şeker hastası, yüksek tansiyonlu kişiler susuz kalırlarsa böbrekleri bozuyor. Böyle ishal, kusma gibi su kaybettiren yüksek ateş durumlarda suyu yeteri kadar alamazlarsa böbrekler çabuk hasarlanıyor ve bunlar kalıcı böbrek hastalığına dönüşüyor. Onun için buna da karşı dikkat edelim ve gereksiz ilaçlardan uzak duralım. Sağlıklı yaşayalım. Yani sağlıklı yaşamak ne demek? Kilomuzu kontrol edeceğiz. Az tuzlu yiyeceğiz. Sigara içmeyeceğiz, egzersiz yapacağız, obeziteden uzak duracağız ve yılda bir kere en azından 40 yaşını geçtiysek mutlaka kan şekeri ve kan kreatinine bakarak, yani bir şekerimiz nedir, böbrek fonksiyonumuz nedir, bir de basit idrar, çok basit 3 tetkikle ve tansiyonumuzu ölçtürerek böbrek hastalığına karşı bir önlem alacağız.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Arınsoy programımıza katıldığınız için.
Teşekkür ederim, bizi davet ettik, bu fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederim.